Ayrım 16.
Kapı vuruldu ve sessizce aralandı. Salih Bozok, şifre subayının uzattığı telgrafı kapıp koşar adı Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Paşa telgrafa göz attı, sonra Fevzi Paşa'nın önüne kaydırdı. Eskişehir Savaşı'nı kazanamadık. İsmet Paşa Sakarya'nın doğusuna çekilmek için izin istiyor. Yüzler soldu. Doktor Adnan bunu duyan meclis ayaklanacaktır dedi. Ali Sahip Bey, başta enverciler diye ekledi. Ötekiler de tabloyu tamamladılar. Tavizciler, düzenli ordu karşıtları, saltanatçılar, tutucular. Doktor Adnan noktayı koydu. Muhalif, muvafık, herkes, kıyamet kopacak. Neler olabileceğini hayal eden Ali Sahip Bey kaygıyla doğruldu. Paşam, bana öyle geliyor ki bu zor dönemi bu mecliste atlatamayız. Mustafa Kemal Paşa, yanılıyorsun dedi. Bence bu zor dönemi ancak bu mecliste onun sayesinde atlatabiliriz. Öfkesine, isyanına, her tepkisine katlanacağız. Çünkü bu meclis kavgacıydı, sabırsızdı, gevezeydi. Genel olarak tutucuydu ama hiç kuşku yok, yurtsever bir meclisi. Türk ordusunun savaşı bütünüyle keserek geri çekilmeye başladığı haberleri Kütahya'ya gelmiş olan Yunan ordusu karargahına gece yarısından sonra ulaştı. Türk sol kanadındaki birlikler son günde öylesine şiddetle direnmişlerdi ki Yunan ordusu Türk birliklerinin çekiliş yolunu kesmeyi başaramamıştı. Türk ordusu bir tek birlik bile kaptırmadan bütün geri teşkilleri, erzak ambarları, cephanelikleri, seyyar hastaneyle bir basamak daha geri çekilerek yine tehlikeden sıyrılmıştı. Yunanların da soluğu kesilmiş, ikmal işleri aksamaya başlamıştı. Türkleri takip etmek ihtiyatlı populası ürküttü. Savaş durdu. Yunan büyük taarruzunun 12 gün süren birinci evresi kesin bir sonuç vermeden sona ermiş, Yunan ordusu havaya kılıç sallamıştı. Ama kesin zafer bekleyen hükümeti ve Yunan kamuoyunu doyurmak gerekti. General Papoulas öğleden sonra bir basın toplantısı yaptı. Salona çok sayıdaki muhabirlerin alkışları arasına girdi. Sağına General Strategos'u, soluna Kurmay Başkanı Albay Pallis'i alarak oturdu. Arkalarında ordu karargahının önde gelen kurmayları yer aldı. Magnezyumlar çakıp sönüyordu. Alkışlar, kutlamalar ve fotoğraf çekimleri sona erince teşekkür ederiz diye söze başladı. Afyon ve Kütahya'dan sonra Eskişehir'de düşürdük. Biraz soluk almayı hak ettik sanıyorum. Bu zafer uzun ve yoğun bir hazırlığın sonucudur. Kral Hazretleri'nin İzmir'e gelmesi ve muzaffer ordumuzu izlemesi de gücümüze güç kattı. Türk ordusu nehezimete uğrattık. Yunanlar için Elenizm'in beşiği olan Küçük Asya yolları yabancı değildir. Biz Anadolu'yu istila etmiyoruz, uygarlığı açıyoruz. Yunanistan artık bütün Anadolu'ya yerleşmeye ve boğazların bekçisi olmaya hak kazanmıştır. Yunan ordusu bu hak üzerinde ısrar etmeye kararlıdır. Hakkını kabul ettirecek kadar da güçlüdür. Katimerini gazetesinin yazarı Hristos Nikolopoulos, bir soru sorabilir miyim dedi. Elbette. Düşman ordusunun son durumu ne, nerede, ne yapıyor? Bu soruyu General Strategos cevapladı. Beyler, Kemalist ordudan geriye bir enkaz kalmıştır. Bu enkaz Ankara'ya doğru kaçıyor. Onun yok olması da gecikmeyecektir. Kısacası Türk ordusu artık askeri bir değer taşımıyor. Neşeli sesler yükseldi. Genelkurmay Başkanı General Dusmanis ise Türk ordusunu elinden kaçıran Papulas'a ve kibirli kurmaylarına ateş püskürmekteydi. Kesin sonuçlu bir galibiyet kazanamadığımız için siyasi sorun yine çözülmemiş olarak kaldı. Bunun sebebi ordu komutanı ile yardımcılarının yetersizlikleri ve yeteneksizlikleridir. Ordumuz bunların elinde kaldığı sürece her girişim başarısızlıkla sonuçlanacak. Bu zafer gününde huysuz kaba generalin sürekli yakınması ve ordu yöneticilerini durmaksızın aşağılaması yakın çevresini bile rahatsız ediyordu. Oysa her aşamada General Dusmanis haklı çıkacaktı. Lloyd George ise çok neşeliydi. Savaş Bakanı L.W. Evans'a, "Sayın Bakan," dedi, "Atina'dan, İstanbul'dan ya da buradan birini gönderin de şu ilginç savaşı incelesin. Çünkü doğunun geleceğini bu mücadele belirleyecek." Hınzırca baktı. Kurmaylarınız birkaç hafta önce titreşmekteydiler. Mustafa Kemal'in yenilmez ordusuyla İstanbul'a yürüyeceğini iddia ediyorlardı. İnsan danışmanlara inanmamak gerektiğini ancak hayat deneyleriyle öğreniyor. Yunanlar haklı çıktı. Çılgın Kemalistler tarihe karıştı. Lord Curzon'a döndü. Yunanlar artık Sevr Anlaşması'yla yetinemezler. Daha geniş çapta tatmin edilmeleri gerekir. Bu konuda ne yapabileceğimizi düşünmeye başlayalım. Franklin Bouillon Beyrut'ta kalarak savaşın bitmesini beklemişti. Sonuç Türk-Fransız çatışmalarının sona ermesini isteyen Beyrut'taki Fransız diplomat ve askerlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ah inatçı Türkler, ah! Uysallık gösterip anlaşmaya yanaşsalardı güneydeki çatışmalar bitecekti. Bundan yararlanarak güneyden batıya kuvvet kaydırıp belki de Yunanlıları yenmeleri mümkün olabilirdi. Yenilginin rüzgarı bugünkü Ankara yönetimini devirirse görüşmelere kim bilir kimlerle sıfırdan başlamak zorunda kalacaklardı. Bu yön kendilerine söylemiştim diye omurdandı. Delice bir kahramanlıkları var. Ama böyle bir mücadele hiç ödün verilmeden, hele büyük devletlerle çekişilerek, tam bağımsızlık diye inat edilerek, yalnız kahramanlıkla kazanılabilir mi? Kazanamadılar işte. Yeniden savaşabileceklerini de sanmam. Şaşılacak kadar yoksullar. ABD ateşe birlikleri acele Eskişehir'e gelip Yunan komutanlarıyla görüştü. Yüksek komiserliğine çektiği telgrafın özeti şuydu. Türkler bitmiştir. Yunan başarısı İstanbul Rumlarını sevince boğmuştu. Boğaz'da Yunan bayraklarıyla süslenmiş motorlar tur atıyor, otomobil dizileri Beyoğlu, Şişli ve Galata caddelerinden klaksonlarını çala çala geçiyordu. Said Mola zaferi kutlayan bir otomobil dizisinin arasından zorlukla geçerek Circle d'Orient adlı kulübe girdi. İstanbul seçkinlerinin kulübüydü burası. Hanedan damatları, emekli Osmanlı paşaları, yüksek bürokratlar, nazırlar, bazı levantenler ve gazeteciler ile havayı koklamak isteyen yabancılar burada yemek yer, içer, bolca çene çalar, gazete okur, yan masalara kulak verirlerdi. Bir masada acele acele yazısını bitirmeye çalışan Ali Kemal'i görünce sevindi. Hemen yanına oturdu. Ali Kemal yazmaya ara verip, "Gördün mü Molla Bey?" dedi. "Korkmaya gerek yokmuş. Bizim düzme kahramanlar 10 günde perişan oldular." "Evet, çok şükür. Ankara'ya doğru kaçıyorlarmış. Yunan yüksek komiseriyle konuştum. Yunan ordusu yorulduğundan değil, artık takibe değecek bir kuvvet kalmadığı için duraklamış. Ordu biraz dinlendikten sonra hareket edip bizim kabakçıların yuvası Ankara'ya yürüyecekmiş. O zaman her biri bir yere kaçar, Mustafa Kemal saklanır, yine biz bize kalırız." Kahkaha attı, ertesi sabah yayınlanacak olan yazısını çabucak tamamlayıp çağırdığı Rum şef garsona verdi. "Bunu hemen gazeteye yolla, bize de kahve ve Yunan konyağı getirsinler." Metaxa nefis bir konyaktı. Cephe karargahı geri çekilerek Sarıköy'e gelmişti. Binbaşı Tevfik ve Yüzbaşı Cevdet Kerim kerpiç bir evin duvarına yaslanmış, geçip giden yorgun ve sefil askerleri seyrediyorlardı. Yenilgi Tevfik Bey'i iyice yıpratıp kötümser yapmıştı. "Bu iş bitti Cevdet Kerim," dedi. "Sen üzüntüden ve yorgunluktan böyle konuşuyorsun. Biraz uyusaydın." "Ah, bir uyuyabilsem. Uyuyamıyorum ki. Naci Bey benden de beter. O 3 gündür uyumuyor. Yemek de yemiyor. Bu yenilgiyi nasıl içimize sindireceğiz?" Yaşaran gözlerini saklamak için arkasını döndü. Yenilgi haberi Malta'dakileri de perişan etti. Paşaları sıkıştırdılar. Askeri açıdan bir ümit var mıydı? Mustafa Kemal Paşa bir çıkış yolu bulabilir miydi? Yakup Şevki Paşa, Cevat Paşa, Mersinli Cemal Paşa, Ali İhsan Paşa yenilgi sefilliğini ve acısını yaşamış gerçekçi askerlerdi. Gönülleri bir mucize istiyordu ama ümit veremediler. Dağılmış bir orduyu toparlayıp geride yeniden bir cephe kurmak, orduyu hızla takviye etmek, donatmak, yedirmek, silahlandırmak güçtü. Çok güçtü, dürüstçesi imkansızdı. Anadolu'nun ne kadar kararlı olduğunu bilen Rauf Bey'e bile karamsarlık çökmüştü. En ümitsiz kişi oynak mizaçlı şair Nur Süleyman Nazif'ti. Bunca düşmana, felakete, musibete, talihsizliğe, yoksulluğa karşı bir Mustafa Kemal ne yapabilir diye sızlanıyor, cevabını da kendi veriyordu. Hiçbir şey. Bu duyguyla milli mücadele aleyhinde yazılar yazıp Ali Kemal'in peyamı Sabah gazetesine göndermeye başlayacak, bu yüzden bütün sürgünler tarafından boykot edilecek, sürgünlük boyunca bir başına kalacaktı. Yunanistan baştan aşağıya zafer sarhoşuydu. Meydanlar, caddeler, taşkın kalabalıklarla dolup taşıyordu. Yunan propaganda makinesi harekete geçmiş, dünyaya 30 bin Türk'ün esir alındığı, Türk ordusunun bütün toplarını bırakıp kaçtığı, cephede bulunan Mustafa Kemal'in karargahının bombalandığı, karargah subaylarından 4'ünün öldüğü, 20'sinin yaralandığı gibi hayal ürünü haberler yayıyor ve birçok kişiyi inandırıyordu. Mustafa Kemal'in esir edildiği haberi bile uçurulmuş İzmirli Rumlar bu haberi gerçek sanarak coşkunca kutlamışlardı. Ordu kurmaylarının Ankara'ya yürüme hevesi bazı üst komutanların uykusunu kaçırıyordu. General Vlahopoulos'un yerine 2. Kolordu Komutanlığı'na atanan General Andreas bunlardan biriydi. 1. Kolordu Komutanı Kondulis'in de kendisi gibi düşündüğünü öğrenince General Papoulos'u ziyaret etti. Atanması dolayısıyla teşekkür ettikten sonra, "Günlerdir Türkler bozguna uğradı diye zafer törenleri yapıyoruz," dedi. "Amacımız Türk ordusunu yok etmekti ama yok olmadı. Mütareke istemedi, pes etmedi. Hiçbir birliğini kaptırmadan geri çekilmeyi başardı. Ne ciddi esir alabildik ne de iddia edildiği gibi ganimet. Şimdi kendi seçtiği yerde savaşmak için bizi bekliyor. Yürürsek ikmal merkezlerimizden çok uzaklaşacağız. Bunun birçok tehlikesi var. Buna rağmen Ankara'ya yürüyeceğimiz söyleniyor. Papulas bıyığını sıvazladı. Size güvenirim, onun için açık konuşacağım. Evet, Ankara'ya yürüme konusu tartışılıyor. Merak etmeyin, ordunun bir maceraya sürüklenmesine izin vermem. Hükümet ısrar ederse çekileceğim. Andreas emrine verilen süvari tugayındaki atların yaşlılığından yakınacaktı ama komutan çok yorgun görünüyordu. Bu konuyu açmaktan caydı. Papulas gerçekten yorgundu. Bu seferin yapılmasını isteyenlerin çokluğu generali uyutmuyordu. Kimi askerlik bakımından gereklilik olduğuna inanarak, kimi kabaran hırsına kapılarak gücünü yitirmiş Türk ordusunu bütünüyle bitirmek istiyordu. Hükümet de İngilizlerin dolaylı teşvikiyle Ankara seferine yatkın görünmekteydi. Yunanlar durmak ile yürümek arasında bocalıyordu. Türkler de bocalıyordu. Morali bozulanlar, ordunun yeniden toparlanabileceğine inanmayanlar, yılgınlar, soluğu kesilenler de vardı. Kuvayi milliyeciler gibi azmini ve iyimserliğini hiç kaybetmeyenler de. Akşam gazetesinin kapkara manşeti yurtseverleri titretmişti. Git vatan, Kabe'de siyaha bürün. Saraycı gazeteler ise bayram ediyorlardı. Bu karışık ortam gafilleri ve hainleri harekete geçirdi. Yunan askerleri köyleri yakıp Türk kadınlarının ırzına geçerken Kütahya Belediyesi Başkanı Hüseyin Hüsnü, General Papulas'ı ziyaret ederek başarısını kutladı. Kütahya'yı milliyetçilerden kurtardığı için teşekkür etti. Gerici Konya isyanının elebaşılarından Delibaş Mehmet İzmir'de ortaya çıktı. Sık sık Yunan ordu karargahını ziyaret etmeye başladı. Yeni bir pisliğe daha bulaşacağı anlaşılıyordu. Milli ordunun yenilmesine sevinen saraya bağlı din adamları ve siyasetçiler, Yunanlılarla el birliği yaparak milli mücadeleyi bütünüyle söndürmeyi amaçlayan Anadolu Cemiyeti adlı bir gizli örgüt kurmak için hazırlığa giriştiler. Başlarında Vahidettin'in 5 kez Şeyhülislamlığa getirdiği İngiliz işbirlikçisi Mustafa Sabri Efendi vardı. Bu yenilgi Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa'yı da ümitlendirdi. İşgalci diplomatlara Kemalist ordunun ve Millet Meclisi'nin %65'inin desteğini garanti edebileceğini bildirdi. Yani milli ordunun ve meclis çoğunluğunun Mustafa Kemal'e karşı ayaklanmaya ve İngiliz uydusu İstanbul hükümetinin yanında yer almaya hazır olduğunu müjdeliyordu. Ankara gerçekten tarih sahnesinden silinmek üzere miydi? Yoksa Türkler bir yeniden doğuşun eşiğinde miydiler? Zaman gösterecekti. 3. Bölüm. Sakarya Savaşı'na hazırlık. 25 Temmuz 1921, 13 Ağustos 1921. Porsuk Irmağı'nın kuzey kıyısındaki patikada 40 kadar askerden oluşan bir birlik düzensiz bir şekilde yürümekteydi. Hepsi dökülüyordu, birkaçı çıplak ayaktı. Bazıları ayaklarına çuval çaput sarmıştı, yaralılar yardımla yürüyorlardı. Cephe yarılınca o kızılca kargaşalık içinde taburlarından ayrı düşmüş, ormanda kaybolmuş, dövüşmüş, alayı aramak için vakit kaybetmiş, ordunun gerisinde kalmışlardı. Belki daha güvenlidir diye Porsuk'un kuzeyine geçerek orduya yetişmeye çalışıyorlardı. Asker kaçaklarını arayan bir süvari müfrezesi birdenbire tepeden aşağı inerek çevrelerini sardı. Müfrezenin komutanı yüzü yaralı bir yüzbaşıydı. Ömer Çavuş öne çıkıp selam verdi. Yüzbaşı eli tabancasına Çavuş'a ve birliğe göz attı. Kaçağa ve bozguncuya benzemiyordu bunlar. Hangi birliktensiniz? 4. Tümen 55. Alay 3. Tabur 1. Bölükteniz komutanım. Bölüğün geri kalan nerede? Bölükten geri kalan budur. Nereye gidiyorsunuz? Duyduk ki ordu Sakarya ötesine çekiliyormuş. Biz de oraya gidiyoruz. Alayımızı orada arar buluruz. Yüzbaşı sevindi. Bunlar silahlarını şerefini sonuna kadar korumaya kararlı sahici askerlerdi. Sesi yumuşadı. Şu tepenin ardında suyu bol bir küçük köy var. Orada dinlenin. Sonra durmadan doğuya yürüyüp Sakarya'yı aşın. Ama birliğini köye bu haliyle sokma. Halkı üzmeyin, anladın mı? Çavuş anlamıştı. Evet komutanım, köye sanki belimiz kırılmamış gibi gireceğiz. Baş üstüne. Yüzbaşı hüzünle gülümseyerek atının başını çevirdi. Kaçak ve bozguncu avlamak için 4 nala uzaklaştılar. Müfreze uzaklaşana kadar selam duran Çavuş elini indirip birliğe döndü. Duydunuz, halka teftiş vereceğiz, ona göre sıraya gir, çabuk, çabuk, çabuk, hazır ol, aş! Ayaklarını yürüyerek sürmeye başladılar. Bu ne biçim yürüyüş lan, başınızı kaldırın, canlı yürüyün, haydi hep beraber. Kalan son gücüyle marşa başladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'ı ısmarladı. Marşa önce Hamza Onbaşı ile birkaç er mırıldanarak katılmıştı. Çavuş azarlayınca katılanlar arttı, giderek hepsi katıldı. Marş ilaç gibi geldi, yürüyüş canlandı, düzene girdi. Başlar dikildi, sesler yükseldi. Çınarlı köyüne sefil görünüşlerine hiç uymayan bir çalım içinde girdiler. Bütün kapılar kapalı, pencerelerin tahta kepenkleri örtülüydü. Görünürde kimse yoktu. Elinde domuz fişeği sürülmüş av tüfeği köy odasının aralık kapısından gelenleri gözleyen Gazi Çavuş, muhtarıyla 2 yaşlıca köylüye korkmayın dedi. Bunlar çapulcu da değil, kaçak da. Emin misin? Bunlar Ezrail'le güreş tutmuş baba yiğitler. Tüfeği bırakıp dışarı koştu. Hoş geldiniz kardeşler. Gazanız mübarek olsun. Hey millet, su getirin, sofra açın. Kemal'in askerleri bunlar. Kadınlar, kızlar, çocuklar ellerinde testiler, bakraçlar, çanaklarla evlerden çıktılar. Sofralar açıldı, karpuzlar kesildi. Asker 2 gündür uyumamıştı. Karnı doyanlar ağaçların altına, duvar diplerine uzanıp uyudular. Ömer Çavuş, Hamza Onbaşı, Gazi Çavuş, muhtar ve yaşlı erkekler bir araya gelip dizüstü çöktüler. Sigaralar sarıldı. Ömer Çavuş savaşı hikaye etti. Düşman da iyi dövüştü dedi, o da yoruldu. Dinlenince yine yürüyüp peşimizden gelecektir. Çünkü bizi bitiremedi. Muhtarın sakalı titredi. Öyleyse bizi de ezip geçecektir. Elbette, söylemesi benden. Köyleri önce soyuyor, sonra yakıyorlar. Gazi Çavuş muhtarın gözünün içine baktı. Herkes oğullarını ırmak gibi cepheye akıtsaydı bu duruma düşmezdik. Muhtar kızdı. O lafın sırası geçti dedi. Şimdi ne edeceğiz, onu söylesen. Ne edeceğiz? Siz gelinleri, kızları, taze anaları, çocukları, gitmek isteyen erkekleri göç yoluna vuracaksınız. Ben de delikanlıları götürüp usulünce askere yazdıracağım. Savaş bitince kavuşuruz. Muhtarın başı önüne düştü. Bu toprak kaç yüzyıl yıldır işgal görmemişti. İşgal üstüne masal bile dinlememişlerdi. Ama neler olabileceğini kestirebiliyordu. Bir zamanlar Rus savaşına katılmış, savaşın çirkin yüzünü tanımıştı. Başını zorlukla kaldırdı. Pekala Gazi Çavuş, öyle edelim. Büyük Millet Meclisi hükümetin isteği üzerine gizli oturuma geçmişti. Tutanak katipleri ve dinleyiciler salonu boşalttılar. Katiplerin yerini hızlı yazan milletvekilleri aldı. Fevzi Paşa kürsüye geldi. Tıraşı uzamış, uykusuz ve yorgundu. Bozguncuların ortaya çıkması olasılığının belirdiğini söyleyerek, Konya ve Kastamonu bölgelerinde 2 İstiklal Mahkemesi'ni kurulup, ordunun sağ ve sol kanatlarının güven altına alınmasına gerek gördüklerini belirttikten sonra asıl konuya girdi. Düşmanı Ankara batısında, Sakarya mevzilerinde karşılamaya hazırlanıyoruz. Fakat biz Ankara'da kaldıkça ordu daima Ankara'yı korumak zorunluluğunu duyacak ve serbestçe savaşamayacaktır. Bakanlar Kurulu orduyu manevralarında serbest bırakmak için hükümet merkezimizin Kayseri'ye naklini uygun görmektedir. Bir şaşkınlık sessizliğinden sonra meclis patladı. Hayır, asla, olmaz öyle şey. Çoğu ayağa kalkmıştı, bazıları sıraları yumrukluyordu. Fevzi Paşa konuşmasını gürültüler arasında sürdürerek sözünü zorlukla tamamlayabildi. Bu iki hususun görüşülerek karara bağlanmasını rica ediyorum. Kürsüden indi. Erzurum milletvekili Durak Bey, Sakarya kürsüye yürürken bağırdı. Söz istiyorum. Oturumu yöneten Doktor Adnan Bey'in cevabını beklemeden kürsüye çıktı. Efendiler, biz bu davaya başladığımız gün elimizde ne böyle bir ordu vardı ne bu kadar silah. Bugün eskiye nispetle çok kuvvetliyiz. Bu sebeple Bakanlar Kurulu'nun önerisini reddediyorum. Alkışlar yükseldi. Halk gidebilir, ailelerimiz gidebilir, memurlar gidebilir, herkes gidebilir. Cebinden silahını çıkarıp kürsünün üstüne koydu. Ama biz elimizde silah burada öleceğiz. Hiçbirimiz şehitlerimizden daha büyük değiliz. Meclis ayağa fırlayıp Durak Bey'i alkışlamaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun önerisini her reddeden yoğun alkışla destekleniyordu. Ama birkaç milletvekilinin telaşa kapıldığı da gözleniyordu. Son olarak beklenilmez bir şey oldu. O güne kadar hiç söz alıp konuşmamış olan Tunceli milletvekili Diyap Ağa'nın elini kaldırdığı görüldü. Doktor Adnan Bey inanamadı, sordu. Söz mü istiyorsunuz Diyap Ağa? He ya, buyurun. Meclis sustu, sakalı göğsüne inen Diyap Ağa ağır ağır kürsüye geldi, gözlerini kısarak meclisi süzdü. Lafım kısadır dedi, biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga ederek ölmeye mi? Kürsüden indi, meclis alkıştan yıkılacaktı. Milletvekillerin isteği üzerine Samsun Mahkemesi'ne eklenerek 3 yeni İstiklal Mahkemesi'nin kurulması oy birliği ile kararlaştırıldı. Bu mahkemelere ileride Yozgat İstiklal Mahkemesi de katılacaktı. Hükümet arşivlerinin Kayseri'ye taşınması kabul edildi. Seçilecek bir kurul Sakarya doğusuna çekilen orduya meclisin selamını götürmek için cepheye gidecekti. Sakarya'nın batısında ordunun çekilişini korumak ve Yunan ordusunu gözlemek için kuzeyde Mihalıçık çevresinde 2 tümeni olan 1. grup, güneyde Emirdağ'da süvari grubu, ikisi arasında birkaç yerde de süvari ve piyade alayları bırakılmıştı. Mürettep kol ordu Kocaeli'nde, mürettep tümen Afyon'un doğusundaydı. Batı cephesi birlikleri silah ve ağırlıklarıyla birlikte Beylikköprü ve Kavuncu Köprüsü'nden Sakarya'nın doğusuna geçmeye başladılar. Bitkin subaylar ve erler başları önlerinde yürüyor, ağır toplara koşulmuş kadanaların boyunlarından kan sızıyor, demir cephane arabalarını çeken katırların ağzından kızıl köpükler dökülüyordu. Aç akbabalar kan ve çürük et kokan yaralı kafilelerin üzerinde dönüp durmaktaydı. Sakarya kıyısına kısa bir mola verildi. Asker o mübarek suda elini yüzünü yıkayıp serinleyince tümenler kendilerine ayrılmış yerlere gidip yerleşmek için yeniden yürüyüşe geçtiler. Askerleri sefil göçmenler izledi. Sivrihisar'ın neredeyse tümü Ankara'ya göçecekti. Rumların kalabalık ve cıvık sevinç gösterileri İstanbul'u Türkleri kahretmekteydi. Ankara bütün gizli örgütlere ve gruplara tepki göstermemelerini, üyelerinin olay çıkarmamalarını sağlamalarını, gizlilik içinde asıl görevlerini sürdürmelerini emretmişti. Bu yüzden millici subaylar bu sahneleri öfkelerini içlerine akıtarak görmemeye çalışıyorlardı. Bir gün nasıl olsa bütün bu rezillikler bitecekti. Buna inanıyor, inanmayanlara da düşman oluyorlardı. Esnaflar da iş yerlerine zarar verecekleri korkusuyla sessiz kaldılar. Bu taşkın kalabalık kimi kez çok beğensiz oluyordu. Bazı gençler tepki gösterdiler ama gösterileri durdurmayı başaramadılar. Sayıları yetersiz, kavga deneyleri azdı. Çiçer'in Ali Fuat Paşa'yı dikkatle süzerek "Ordunuz savaşı kaybetmiş görünüyor," dedi. "Haber alamadığım için kesin bir şey söyleyemem ama stratejimizi biliyorum. Ordu gerideki yeni bir hatta çekilerek savaşı mutlaka sürdürecektir. Bir Sovyet Birliği'nin fiili yardımda bulunmasını düşünmez misiniz?" Ali Fuat Paşa bu konunun açılmasını bekliyordu. Görüşmeyi bunun için istemişti. Bu soruyu kuşkuya yer vermeyen bir kesinlik ve açıklıkla cevapladı. "Hayır Sayın Komiser, çünkü bu bizim öz mücadelemiz. Yalnız emperyalizmle değil, hain İstanbul yönetimi ve onun uzantılarıyla da mücadele ediyoruz." Bakıştılar. Çiçer'in "peki," dedi, "hiç olmasa Enver Paşa'nın Müslüman bir kuvvetle Anadolu'nun yardımına koşması bu sıkışık döneminizde yararlı olmaz mı?" "Tersine olağanüstü zararlı olur. Bölünürüz. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa büyük bir çabayla milli bir cephe kurdu. Bu cephe parçalanırsa bizi lokma lokma yutarlar. Enver Paşa birlik toplamak isteyebilir ama Moskova'nın buna izin vermeyeceğini kuvvetle tahmin ediyorum. Çünkü bu Moskova Ankara arasındaki dostluk anlaşmasına kesinlikle aykırı düşecektir." Çiçer'in diretti ama aldığımız haberlere göre Yunanlar boğazların bekçiliğine talip olmuşlar. Bu ucuz bekçiliği İngilizler destekleyebilir. Böylece bizi de boğmuş olurlar. Yunanlar Ankara'ya yürür ve kesin bir başarı kazanırlarsa... Ali Fuat Paşa itiraz etti. "Kazanamazlar." Çiçer'in nazik olmak için kendini zorlayarak "ama gelen haberler hiç de ümit verici değil," dedi.